nurpenceresi.com. Sesli Sohbetler. Açıklayan Mustafa Karaman.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İlem eyyuhel aziz. Lafızların tebeddülüyle mana tebeddül etmez. Lafızların değişmesiyle mana değişmez. Baki kalır. Kabuk parçalanır. Lüp baki ve sağlam kalır. Libası yırtılır. Cesedi sağlam ve baki kalır. Ceset ölüp dağılırsa da ruh bakidir. Cisim ihtiyarlanırsa enaniyet genç kalır. Çokluk cemaat dağılır ama vahid-i fert baki kalır. Kesret bozulur, vahdet bakidir. Madde kırılır, nur bakidir. Binaenaleyh ömrün bidayetinden sonuna kadar devam eden mana, çok cesetleri tebeddül ve tavırdan tavıra intikal ve devirden devire yuvarlandığı halde vahdetini, bekasını muhafaza ettiği gibi ölüm hendeğini de atlayarak salimen ebed yoluna devam edecektir. Mahaza her vakit fenaya hazır ol emrini intizar eden zail ve bekasız maddiyatta şu hıfız ve muhafaza düsturu beka ile çok münasebetler olan ruh ve manada da caridir. Evet. Üstad Hazretleri yani ebediyeti, bir nevi öldükten sonraki hayatı, ruhun yapısına, tabiatına ebediyen yaşamanın uygun olduğunu da burada hakikaten çok değişik misal ve örnekleri nazara alarak ispat ediyor. Şimdi üstadımızın mesleği ispat metodu olması hasebiyle, yani bizim mesela çok bilip veya diyelim işte yaşayıp müşahede ettiğimiz olaylardan çok enteresan manalar ve muhtevalar çıkarıyor yani. Bunlar hep konuşuruz ederiz ama üstadın mesleği ehli tahkik, yani ince ince sırları ve hakikatları çıkartmak. Bakış açısı bizim gibi değil yani muazzez üstadın. O vesileyle bizim çok öyle atladığımız, öngörmediğimiz, farkına varamadığın mana ve şeyleri, muhtevaları çıkarıyor. Mesela bakın, lafızların tebeddülüyle mana tebeddül etmez diyor. Yani şimdi biz niçin konuşuruz? Manaları insanların kalbine, gönlüne, aklına aktarmak için konuşuruz. Bütün hadiseler, bütün olaylar, bütün lafızlar, bütün o yazılan eserlerin ana maksat ve gayesi nedir? Manaya hizmettir. Şu manayı insanın aklına, idrakine, gönlüne yerleştirebilir miyiz? Onun için filmler çevriliyor. Onun için hadisat tahakkuk ettiriliyor. Allah mahlukatı yaratıyor. Değişik şekilde onları sevk ve organize ediyor. Her gün yeni bir alem. Bütün bunların altında yatan nedir? Bazı mesajları durum ve vaziyetine göre akıllı, muhakemeli insanlara idrak ettirmek. Bütün olay budur yani. Bak geceyi getiriyor, semayı seyrettirmek için, tefekkür. Gündüzü getiriyor, zemini seyrettirmek için. Yani gündüz semaya bakan kimse var mı? Geceleyin semaya bakacaksınız. Biz ne yapıyoruz? Gece geldiği zaman istirahatı düşünüyoruz. Gündüz geldiği zaman da işi düşünüyoruz. Bak biz nereden bakıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın geceyi ve gündüzü yaratmasındaki maksat ve gaye nedir? Sahibi kainat bir sayfayı çeviriyor, her taraf karanlık. Kulum bakın hele semavat, o semavattaki sallanan yıldızlara, lambalarınıza, gece fenerlerinize, kamera bakın yani diyor. Geceyi getirdi, gece lazım mesela. Şimdi misafir geldi, iyi misafir, hoş geldi, sabah geldi gitmiyor, ne olacak şimdi? 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün. Değil mi? İnsan diyor, nasıl dedikti bunu bir yola bırak der ya. Misafirin geç gelip erken gideni hayırlıdır. Yani. Öyle demiş eskiler. Geç gelir erken gider. Şimdi gece lazım. Gece bizim misafirimiz. Seviyoruz gecenin gelmesi. Sevdiğimiz misafir geldi gitmiyor. Ne yapacağız? Şimdi gündüz gelse gitmesi o da bela. Şimdi böyle bu açıdan baktık mı olaylara? Geceden Allah'ın verdiği mesajlar. Gündüzü getirmekten verdiği mesajlar. Şimdi bahar bak herkesi diriltiyor. Herkes uyanıyor. Kış uykusuna yatan bütün nebatat, hayvanat uyanıyor. Allah bir bahar mesajı veriyor bakın bize. Üstad başka bir yerde buyuruyor. Esbaptan zuhur eden işleri değil mi? Esbaptan zuhur eden işleri ve deste esbaptan, esbabın eliyle gelen işleri esbaptan zanneden gafil ve cahil diyor. Mesnevi'de. Allah sebebi sadece bir vasıta ve vesile olması açısından kullanıyor. Yapan değildir yani. Ağacı toprağın eliyle, meyveyi de ağacın eliyle veriyor yani. Şimdi toprakla meyvenin arasında ne alaka var ya? Hiçbir alaka var. Ortaya bir ağaç, bir kütük koymuş. Bir makine gibi çalışıyor. Nar veriyor ya. Yani o narın suyunu sıkmak için bak insanlar ne yapmışlar? Değil mi? Cihazlar gelişmişler. Narın suyunu sıkmak için özel cihaz kafa yoruyor ya. Buna. Mühendisler çalışıyor bu işte. İşte odun yani kütük netice itibariyle. Çıktığı yerde kara toprak. Cahil, zavallı bir toprak. Toz, gubar. Beğenmediğiniz şeyleri içine atıp sakladığınız toprak ya. Oradan narı meydana getiriyor. Sebep o kadar adi. Meydana gelen müsebbet o kadar âli ki kullarım takılmasın diye Cenab-ı Hak sebepte boğulmasın çok basit şeyler koymuş. O da imtihana perde olsun diye. Ama o imtihana kaybeden insanlar, profesörler kaybediyor. Adamımız toprakta boğuluyor. Ağacın işte borularında, damarlarında, neyse yaprağında, çiçeğinde boğuluyor ya. Şimdi üstadımızın ilk cümlesi lafızların tebeddülüyle mana tebeddül etmez. Devamlı Cenab-ı Hak bazı manalara nazara vermek için lafızları değiştirir. Geceyi getirir, gündüzü getirir, baharı getirir, kışı getirir, sağlığı getirir, hastalığı getirir. Niye? Bir mana, bir muhteva, bir mesaj vermek istiyor. Ya sizi idare eden biri var, sahipsiz değilsiniz, başıboş değilsiniz diyor. Değiliz. Allah bu mesajları her zaman veriyor. Biri bizde işliyor. Üstadımız başka bir yerde buyuruyor ki, herkes kendi vücudunda, kendi şuurunun, aklının taalluk etmediği, gayet şuurlu işlerin ceren ettiğini biliyor mu bilmiyor. Herkesin kendi vücudunda, kendi aklının şuurunun anlamadığı, idrak etmediği, kavramadığı gayet şuurlu işler oluyor mu olmuyor mu? Oluyor mu? Değil mi? Dalağını göster bakayım, gösterebiliyor musun? Nerede dalağı? Dalağının yerini bilmiyor. İşte bu. Geçen bir tane sahabe diyor, benim böyle şey... kalbin diyor sol şeydeymiş diyor. Sağ taraftaymış diyor. İlk defa doktor senin kalbin sağda bazen oluyormuş öyle. Kalbin orada normalde solda olur. Bunun kalbi sağda. Doktor da ortaya çıkmış yani. Adam kalbinin nerede olduğunu bilmiyor ya. Ama benim kalbim diyor ha. Kalbine sahip diyor. Nerede olduğunu bilmiyor. Nerede olduğunu bilmediği kalbi biri çalıştırıyor. Tonlarca kanı pompalıyor hayatı boyunca. Onun hayat ateşini yakıyor arkadaşlar. Ve bizim vücudumuzda bu anlamda olay ve hadisat. Hadisatın lisanı vardır, dili vardır yani konuşuyor. Mesaj veriyor. Geldin kevin temizlenmiş. Ya Allah razı olsun kim temizledi? Kalktın çamaşırların yıkanmış. Ayakkabın boyanmış değil mi? İnsan bunu merak etmez mi? Kalktın her gün cebinde $100 para biri koyuyor her sabah kalkışta. Ya normal bir günmüş gibi gidemeyiz. Kim koyuyor bu beni seven, bana muhabbet eden kim? Bana yakın ilgi alakasını gösteren kim? Bir insan merak etmeyecek mi bunu? Günde $100 koymak mı da yani günde hayatı vermek mi daha önemli? Hangisini tercih edin? Bize bıraksalık koyun. Her gün bir hayat mı? Günde $100 mı? Aklı veriyor, sağlığı veriyor, hayatı veriyor, rızkı veriyor. Yine sabahleyin itimadımızla güneş doğacak, işimize gideceğiz. Şu garantili hayata bakın size. Ha şimdi burada işte bu mesajlar dedi ya, değişik olaylarla aynı mesajı veriyor Allah. Lafızları değiştirir, ifadeleri değiştirir ama mesaj aynıdır. Biri sizi idare ediyor. Biri sizi, size rakip, sizi biliyor, tanıyor, murakabe ediyor yani. İşte bu mesajı veriyor. Lafızların tebeddülüyle mana tebeddül etmez. Baki kalır. Hayatımız boyunca Allah'ın varlığını bildiğini gösteren manalar bakidir. Ama bunların giydiği lafızlar, olaylar, hadiseler çok değişebilir. Değişkenliği mananın kuvvetlenmesi anlamına geliyor. Aynı manaya gelen birçok cümleler üst üste kuran bir hatip ne demek istiyor? Bu çok önemlidir. Değişik şekilde bu manaları ifade ediyorsan zihinlere kazınsın. Sahibi kainat varlığını, birliğini, saltanatını, rubiyetini çok değişik mesajlarla olay ve hadisatın lisanıyla yarattığı mahlukata söylüyor canım. Kabuk parçalanır, lübbaki ve sağlam kalır. Değil mi? Çekirdeklerin kabukları parçalanıyor ama lübleri nedir? Sağlam ve bakidir. Belki kabukların parçalanması içinin varlığının devamının da altyapısıdır. Şimdi mesela ölen insanlar toprakta çürüyor. Kabuğun parçalanması gibidir. Kabuğu parçalayıp içini zayi etmeyen, dışını parçalayıp özünü zayi etmeyen Allah, insanın vücudunu parçalayıp da ruhunu zayi etmez. Buradan hemen mesajı alacağız yani. Her kim bekaya gitmek istiyor mu, fanilikten kurtulmak diyor mu? Fedakarlık yapma mecburiyetindedir. Kabuğunu parçalayacak, Türkçesi. Kendine güvenmeyecek. Kendinden feragat ve fedakarlık yapacak. Zamanından fedakarlık yapmayan. Diyelim efendime söyleyeyim bakın. İstirahatından fedakarlık yapmayan. Keyfinden fedakarlık yapmayan. Hiçbir insan başarılı olamaz. Bir şeyden fedakarlık yapacağız ki bir şeyi ne yapsın? Bize kavuşsun. Kanun ya. Bunlar kanun ya. Üçgen üçgen kaldığı müddetçe dörtgen olur mu? Üçgenlikten vazgeçecek ki dörtgen olsun. Yumurta yumurtalığına güvense menemen olur soframıza gelir o kadar yana. Yani yumurta salatası olur. Ama bak tavuğun altında yumurtalığından vazgeçince civciv oluyor. Neslini, nesebini kıyamete kadar varlığını çoğaltıyor arkadaşlar. Bir çekirdek kendinden vazgeçmese toprakta çamurlu suyun içerisinde o karanlık yerde kendini feda etmese ağaç olur mu? Kanun olmaz. Büyük davalar, büyük fedakarlıkların, feragatlerin neticesinde meydana gelmiştir. Ahirette velayet makamına girmek istiyor muyuz? Cephede şehit olacağız. Bak ya, ne kadar günahkar olsa olsun bir insan, şehadet mertebesi temizleyip götürüyor işte. Dünyaya gelmek istiyor muyuz? Mahir tünelden geçeceğiz. Ahirete gitmek istiyor muyuz? Kabir berzahına girme mecburiyetindeyiz. Bak bunlar kanun işte. Bakın muazzez üstadımıza, üstad hazretlerinin alem haline gelmiş, sembol haline gelmiş, bir nevi yani bayrak haline gelmiş bazı özellikleri onunla ilgili feragat ve fedakarlığının neticesindedir. Mesela şimdi bakın, üstad hazretleri kendine iltifat alakayı kabul etmezmiş, reddediyor. Elini öpmek ona tokat vurmak gibi oluyor. Bunları okuyoruz kitapta. Kendini ziyarete gelenlerin kendini merciyetten az diyor. Değil mi? Beni ziyaret edenler gitsin Risale-i Nur okusun, beni 10 defa ziyaretten daha fazla istifade ederler. Diyor mu abi? Hayatında kendini ziyarete gelenlerden rahatsız olan aynı zat, mematında da onu oranın bir mihver haline gelmemesi için Rabbine dua etmiş, ya Rabbi benim kabrimi kimse bilmesin. Bazı abiler üstadımız diyor, biz onun kabrinde nöbettarlık yapacağız diye iç alemlerinden geçirdiğinde, hayır kardeşim benim kabrim belli olmayacak, buna ihtiyaç yok. 120 gün sonra, 123 gün sonra herhalde yanlış söylemiyorsam vefatında 60 ihtilali oluyor. Üstadın kabrini Urfa'dan arıyorlar, bir meçhule götürüyorlar işte. Şimdi bakın, fedakarlığa bakın. İki, bir şey daha söyleyeyim burada. Bir insan himmetiyle, hamiyetiyle, gayretiyle, fedakarlığıyla hayatını hakir görerek avucunda büyüttüğü davanın muvaffak olmasını, muvaffak olduğunu görmek istemez mi? Hakkı değil midir yani? Hakkıdır yani. Onu da istemiyor. Ya Rabbi biz bu nurun şaşalı dönemlerini kabirimizden seyredelim. Dünyada bize gösterme. İhlası kırılmasın. Zavallı gariban olarak gitmiş yani. Kuyruklu Kürt diye bağırmışlar. Yani, nazara almamışlar. Koca, büyük bir dava adamına bu açıdan bakmışlar. Yani merciyetten azletmiş kendini. makam mevki sahibi olmaktan hazretmiş. Manevi makamatı isnat edenleri reddetmiş. Mühim vazifelerle kendini, değil mi, şey yapmak isteyenleri, böyle met etmek isteyenleri, kardeşim bu zamanda nesiller bilinmiyor. O gibi makamları bana vermeyin. Ben buna layık değilim. Ben bu mücevherat dükkanının zavallı, perişan bir dellalıyım. Benim gariban halime bakma, elimdeki elmaslara, hakikatlere bakın diye bütün dikkati Risale-i Nur'a cephe cezbetmiş. Dünyada böyle yaşamış. Ferakat, fedakarlığı anlatıyorum. Fakat Allah dünyada bile onu insanların gündeminden düşürmemiş. Bak, bırak ahiret boyutunu. Normalde Risale-i Nur'a hizmet Allah rızası için yapılır, mükafatı ahirettedir. Mayasında bu olan bir dava, bu dava dünyada bize bizi mahcup etmiyor. Kendine yapılanı dünyada ucunu gösteriyor. Bugün üstattan fazla gündemde olan kimse var mı? Yok. Avrupa'nın papazları geliyor, üstadı bize anlatıyor ya. Böyle bir insan sizde çıkmış. Biz bundan istifade ediyoruz. He? Siz de bu insandan istifade edin, bu değerin kıymetini bilin diye Avrupa'nın papazları, Hristiyan papazları gelip bize bu milleti üstadı anlatıyor. İslam aleminin profesörleri, değil mi? O şeriat üniversitelerinde kürsü başkanları geliyor, Bediüzzaman'ı bu insanları anlatıyor arkadaşlar. Bugün herkes üstattan bahsediyor. Üstadın sesi Amerika'dan geliyor mu? Geliyor değil mi? Rusya'dan, İslam aleminden, Türkiye Cumhuriyetlerden, Türkiye'den, Peygamber Efendimiz'e çıkan hangi insan için sen bozumlar düzenleniyor? İltifat, alaka, gazetelerde, basında, medyada bu kadar insan. Niye? Kimse benden bahsetmesin dediği için. Kendini adam yerine koymadığı için. Kendini makamattan azlettiği için. Kendini merciyetten, o makamdan terk ettiği için. Bakın, dünyada bile Allah kıyamete kadar üstadı insanlara birbirlerince öğretiyor yani. Daha bunu ahiret boyutunu bir tarafa bırak. Cennette ayrı. O cennette iltifat ayrı, oraya daha girmiyoruz. İmtihan yeri olan dünyada bile Cenab-ı Hak yüzüstü bırakmıyor. Sen bu zati fedakarlığı yaptın, makam fedakarlığını yaptın, mertebe fedakarlığını yaptın. Ben de bu insanlara, alemine, gönlüne seni koyacağım. Koydum. Değil mi? İki, dünyada servet sahibi olamadı. Mülkiye sahibi olamadı. İmkan sahibi değildi yani. Bütün terekesi 20 lira değerinde ıbrığıdır, cübbesidir, ufak bir leğenidir işte. Çay takımı, bundan gitti yani. Bütün mamelekini yanında götürecek kadar bir çantada muhafaza eden bir insan. Gariban yaşadı, öyle gitti. Bugün en zayıf, Türkiye'nin en zayıf gelir olan bir insan üstattan zengindir. Yani o açıdan baktık. Fakat bugün üstattan zengin kimse yok bence. Bütün nurcuların malını koyun demlerine üst üste. Herhalde Sabancı'yı geçer ya. Dünya çapında nur talebesinin malı kimindir esasında? Babalarındır. Manevi babalık, maddi babalıktan daha yakındır. Şimdi ne oldu bakın? Servet noktasında dünyada bile Cenab-ı Hak öyle imkanlar evlatlarına verdi ki bence üstattan zengin kimse de yok. Niçin? Dünyayı terk ettiğinden dolayı. Dünyayı terk etmesinin dünyevi boyutunu bile Cenab-ı Hak getirdi, onun önüne koydu. Burayı üstadın canım. Burayı yani biz kullanıyoruz ya, bunun sevabı nereye gidiyor? Biz %10 arası üstad, %90 üstada gidiyor. Allah Allah. Bu açıdan bakın ya. Şimdi bir üçüncü nokta var. Evlenememiş, çoluk çocuğu sahibi olamamış. Şartlar, zaman, hapishane, zindanlar, o ızdıraplı hayat ona böyle bir imkan vermemiş. Vermemiş yani. Böyle bir imkana, böyle bir zamana, böyle bir teneffüse ihtiyacı olmamış. İmkanı yok o zamanın şartlarında. Fakat Allah ona öyle evlatlar vermiş ki hiçbir baba üstad kadar bahtiyar olamaz. Hem de ne evlatlar. Evlense nerede böyle evlat olacak? Oradaki fedakarlığı da dünyada dahi yüzünü gösteriyor. Hakikat ortaya çıkarıyor. Adamın 4 tane çocuğu var, 3'ü isyan ediyor ya. Ne çektin bunlardan diyor adam. Geçen bir tane sordu. Neler? Hayatım zindan oldu diyor. Adam yetiştirmek için. Bu kadar evlatlar hep hayır namına üstada, kefe-i mizanına, manevi hazinesine gönlü, kıyamete kadar da gidecek. Hangi baba üstad kadar bahtiyar ve huzurlu? Orada da Allah açılımı nasip ediyor. O yaptığı feragatte fedakarlığın dünyada ona faydasını gösteriyor. İşte örnek. Demek ki madde kırılırsa nur baki kalıyor. Kabuk gidince lüb kendini koruyor. Kabukların değişmesi lübbü aslı esası koruma anlamınadır yani. Orada da mesajlar var. Libası yırtılır, cesedi sağlam ve baki kalır. Libası yırtılır. Kaç defa elbise değiştiriyoruz hayatımız boyunca? Ama simamız, vücudumuz, şeklimizde bir değişkenlik yok. Niye? Elbise bedene göre zahildir, geçicidir, fanidir yani. Vücut esastır. Elbiseyi neye göre dikeriz? He? Vücuda, vücut esastır yani. Bir insan hayatı boyunca çocukluğundan ölümüne kadar giydiği elbiseleri koyun, küçük bir konfesyon dükkanı açılır herhalde. Açılmıyor mu? Herkes adamın başı düşünsün. Bak kaç şey eskitmişiz, yıpratmışız, göndermişiz ama yine aynı Mustafa, aynı Ahmet. Huy aynı, anlayış aynı, fıtrat aynı, yapı aynı vesaire vesaire. Bunlar değişmiyor. Ceset ondan daha ebedi. Daha ileri yani, daha şey. Sağ olun. Ceset ölüp dağılırsa da ruh baki kalır. Ha, nasıl ki elbise gittiğinde bedene zarar oluyor. Yarın ceset de gidiyor. Gidecek. İnsan devamlı hücresini değiştiriyor. İnsan devamlı atomlarını değiştiriyor. Bir defa da bunun tamamını çıkaracak yani. Yani düşünün ki 20'şer tane gömlek giymişiz. Günde birini çıkarsak 20 gün içinde ne yapar? Çıplak hale gelir insan. 20 gün içinde tamamını çıkar. Vücuduna bir şey olur mu? Olmaz. Deriyi çıkarıp atamayız ki vücuda zarar yedir. Ama elbise sunidir. 20 günde diyelim ki tamamını çıkaran bir insan bir günde hepsini birden çıkarsa yine bir şey olmaz. Allah bu vücudumuzu mütemadiyen değiştiriyor mu? Hücrelerimizi, atomlarımızı değiştiriyor. Allah bize bunu alıştırıyor. Ölüm esnasında da elbisenin tamamını bir defa da çıkaracak. Gene ruh bakidir. Ruhun baki olduğunu neden anlıyoruz? Çocukluğunda bir insanın mizacı neyse ölümünde de aynı huyundan gidiyor. Aynı huyundan gidiyor. Yani eve kedi almışsın. Kedinin huyu neyse diyelim ki 10 yıl yaşayacak. 15 yıl yaşayacak. 15 yılda kedinin kaç defa vücudu değişiyor? Hücreleri. Ama yine faaliyet tutma özelliği değişmiyor. Kıvraklığı değişmiyor. Ahlakı bozulmuyor yani. Kedi gene kedi. Niye? Ruh baki ya. Ruh sabit olduğundan ruhun değişkenliği söz konusu değil. Değişen nedir? Bedendir, cesettir. Vücudumuzun, simamızın derileri, yani diyelim ki atomları ve şeyleri, elementleri ve hücreleri ne kadar değişiyor? 6 yılda bir hemen hemen insan vücudundaki bütün hücreleri, beyin hücreleri hariç diyorlar, değiştiriyormuş. 2 yılda bir ekseriyeti gidiyor. Ama simamızın şekli, imzamız gidiyor mu? Gitmiyor ya. 70-80 yaşında o belirgin sima, imza yine kendini gösteriyor. Abi sen diyor, tamam sen Ahmet'tin değil. İyi yaşlanmışsın. Bak tanıyor adam yani, çıkarıyor. Bir de konuşsa sesi de değişmiyor. Mimikleri, hareketler, huy ahlakı neyi gösteriyor? İnsanda değişip değişmeyen bir şey var. Değiştirip vücudunu kendisinin değişmediği bir şey var. O da nedir? Ruhtur. Bu ruh işte ölüm esnasında cesedi birden değiştirecek ama yine kendisini ne yapmayacak? Değişmeyecek. Ölüm hendeyini dağıtlayarak ebed tarafına salimen gidecek diyor. Cisim ihtiyarlığını senaliyet genç kalır. Nasıl ruh dinçleşiyor, ruh kendini muhafaza ediyorsa ruhun bir şubesi olan, bir özelliği olan diyelim, yani bir hususiyeti olan enaniyet de bilakis ne yapar? Gençleşir. İnsanın tabiatında bu vardır yani. Çünkü insan yaşlandıkça, dünyadan uzaklaştıkça o enaniyet dediğimiz var ya yapı, o varlığını sürdürmek ister. Cesedin ipleri gevşer, kopar, bağları, o ısrarla dünyaya sarılmaya çalışır. Onun yapısında o, ona gücü yetmez yani. Yani şöyle bakın oraya, adam mide sarılmış. Mide sarılmış bir insan düşün. Kebabı yese koyacak yeri yok yani. 10 yılda da midesizlikten dolayı kebap da yiyememiş. Bu adam kebapçı dükkanın önünden geçse iştahı olur mu, olmaz mı? Hem de ne iştahı? Ya 10 yılda da yiyemedik şu mide usacından 10 pozisyon yerinde. Bak madde gitmiş. Yani yese nereye gönderecek? Zaten torba da alınmış ama 10 yıldır da beklemiş ya, iştah da artmış, iştah gitmiyor yani. Günahlara karşı da böyle. Adam 80 yaşına gelmiş. Ayakta takatı, duracak takatı yok. Ama günahlara karşı hissiyatı doruktadır, ayaktadır. Aynı kebap olan ihtiyaç neyse, günahlara karşı meyil de öyledir. Bu enaniyette de böyle. Dünyaya sağlam yapışmakta, dünyayı terk etmemekte oldu mu? Bazı hissiyatların daha öne çıkmasında enaniyet yaşlandıkça gençleşiyor, kuvvetleniyor. Onun için üstadımız buyuruyor ya, nefsi mutmainne olduğu halde emmari nefisten şikayet eden evliya-i azimeyi görüyorum diyor. Nefsini mutmainne makamına çıkartmış ama baktım emmari nefisten şikayet ediyorlar. Demek nefis ölmüyor. Ya ne yapıyor? Asabını damara devrediyor. Mücahede-i ahir ömre kadar o noktada devam ettirir diyor. Çokluk cemaat dağılır ama vahidi fert baki kalır. Kesret. Yani fenanın zarar verdiği kesret dediğimiz. Yani işin şahsı manevisi merkezinde olan hakikati değil de kesret dağılabilir. Çokluk dağılır. Mesela şimdi diyelim ki küfür bir şahsı manevidir. Oo, ne kadar kafir gelmiş geçmiş. Bak dikkat edin. Ama kıyamete kadar küfür devam edecektir. Ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Hayat bir şahsı manevidir. Vahdettir. Tekliği vardır hayatın. Hayat kıyamete kadar devam ediyor. Ama hayatın üzerinden neler geldi geçti. Ne kadar mahlukat bak geldi, yaşadı, öldü ve gitti. Hayat devam ediyor yani. Öyle değil mi? İşte öbür taraftan diyelim ki mesela iman, inananlar. İman edenler. Değil mi? Muvahhidler bakın şimdi. Peygamberlerin sayesinde bir yığın insan geldi, yaşadı, gitti. Onların ölmesiyle dinler ölmedi. Dinler unutulmadı yani. Bir hakikat kıyamete kadar devam edecektir. Allah'ı tanıyanlar, Allah'ı bilenler, bilemeyenler, isyan edenler, etmeyenler neyse o şey mekanizma manen önemli olduğundan dolayı devam ediyor. Ama onun maddi müşekkel olan özellikleri zamanla yıpranır gidiyor. Kesret bozulur. Vahdet bakidir. Vahdet teklik demek. Yani mesela kesret de onun etrafında olanlar. Madde kesrettir. Onun manası vahdettir yani. Mesela diyelim ki işte bir bakıyorsunuz kışın binlerce canlı ölüyor gidiyor. Yani o soğukta siz kalsanız ölürsünüz ya, donarsınız. Onlar da canlı. Ha, Allah eceli gelenleri götürüyor. O mahiyeti bazı fertlerin mahiyetlerinde koruyor. Baharlı onun sayesinde onların nesli tekrar çıkıyor, devam ediyor. Sinekler tayfası. Mikroplar tayfası mesela bak. Bazı nebatat. O nazik o papatyalar, çiçekler, güller falan. Üzerinde bir kış mevsimi geçiyor arkadaşlar. Ama Allah onların mahiyet ve özelliğini bazı fertlerde, bazı unsurlarında muhafaza ediyor. Çünkü lazım. Ekolojik dengeye, fıtrata lazım olan şeylerdir. Onlar devam edecekler. Bu ne demek? Ahiret yolculuğu, öldükten sonraki hayat, ruhun merkeziyetçiliği, merkeziyet özelliği ve ruhun vahdeti, cesedin yıpranması, telef olmasına bakmıyor. Onun önünde ebediyet vardır yani. Bu zahir olan dünya, fani olan dünya ona zarar vermeyecektir. Madde kırılır, nur bakidir. Şu an pul kırılıyor ama elektriğe zarar veriyor muyuz? Veremiyoruz. Adamın gözü kör oluyor ama ruhun görmesine mani olmuyor ki. Mümkün olsa ampulü taktığımız gibi bir göz taksak adama görecek. Şimdi çalışıyor tıp uzmanları. Bak, ciğer nakilleri oluyor. O ciğeri çalıştıran ruhun mekanizması var. Bozulan madde bozuluyor. Maddeyi değiştirince adam böbrekleri çalışmaya başlıyor ya. Organ nakillerinde bunu görüyoruz. Yani arıza maddeyedir. Manaya zarar verilmez. Ruh maddeden uzaklığı nispetinde de kendini muhafazası, onun yapısına, tabiatına konmuş. Bu kadar farklılıklar geçirmesine rağmen değişken olmuyorsa ölüm hendeyini de salim anlatlayacaktır. Fenaya ve zevale gitmeyecektir. Yani ebediyetin üstad ispatını Allah'ın ruhun mahiyetine koyduğu özelliklerle anlatıyor. Binaenaleyh ömrün bidayetinden sonuna kadar devam eden mana, Binaenaleyh ömrün bidayetinden sonuna kadar devam eden mana, ömrün başından sonuna kadar devam eden mana neydi? İnsanın Allah'ın insanın ruhuna yüklemiş olduğu o mana ve muhteviyat. Neyse. İbadetlerden, salatlerden, marifetlerden getirilmiş manevi boyut. Bir de Allah'ın o insana vermiş olduğu sıfat ve özellikler kıyamete kadar devam edip kıyametten sonra da ahiret ve ebed alemlerinde cereyan edecektir. Binaenaleyh ömrün bidayetinden sonuna kadar devam eden mana çok cesetleri tebeddül ve tavırdan tavıra intikal ve devirden de devre yuvarlandığı halde vahdetini bekasını muhafaza ettiği gibi ölüm hendeğini dağıtlayarak salimen ebed yoluna devam edecektir. Kaç defa bahar geçirdik? Kaç defa Allah baharları yıktı? Kışları yıktı, geceleri yıkıyor, gündüzleri yıkıyor. Bakın yani. Ama yerine yine yerlerini getiriyor. Niye? O muhtevayı muhafaza ediyor yani. Gecelik bakidir. Gündüzlük de bakidir. Ama gündüzler gelir geçer. Hayat bakidir. Ömür bakidir. Ya çünkü Cenab-ı Hakk'ın ezeli olan isimlerinin aynelerin ebedi olması lazım. Hani diyor Cenab-ı Hak Halık'tır. Eserler işte bu mahlukat. Allah sanidir, sanatkardır. Her şeye bir sanat yüklemiş. Onu sanatlar onun neyidir? Aynasıdır. Allah rezzaktır, işte rızıklanan bütün mahlukat. Allah şafidir. Değil mi? Sağlığı devam eden her şey Cenab-ı Hakk'ın şafi isminin bir nevi tezahürüdür. Şimdi Allah ezelidir ve bakidir. Allah'ın ezeli ve baki olmasının bizde hayatın istimrarı ve devamı onun aynası olacak. Ezeli olan zatın isimlerinin, sıfatlarının tecelliyatı ebedi olacak ki tam teneffüs olsun. Mahazı her vakit fenaya hazır ol, emrini intizar eden, her zaman fenaya hazır ol, emrini intizar eden zail ve bekasız maddiyatta maddi şeyler her zaman fenaya gider. Fani olabilir. Buna da hazır olacak zaten. Şu hıfız ve muhafaza düsturu beka ile çok münasebetdar olan ruh ve manada da caridir. Maddede cari olduğu gibi ruh ve manada da caridir. Demek ki maddiyatta bekasızlık var, maddiyatta zeval var. Her zaman fenaya hazır ol emrini bekliyor. Ama fenaya hazır ol emrinin adal şey altında diyelim talimatı altında Allah maddeyi de koruyorsa, maddemizi de muhafaza ediyorsa, bak çekirdekten misal verdik, ağaçtan misal verdik, bahardan misal verdik yani. Halbuki en fazla fenaya ve zevale maruz onlar. Onlar zeval ve fenaya maruz halde yaratıldığı şartlarda dahi Allah onları koruyor. Onları zevale terk etmiyor, yok etmiyor. Onlara bile ebediyet veriyorsa, diye biz dünyada buna şahitsek, fena ile hiçbir alakası olmayan, fenanın zarar veremeyeceği yapıda, fıtratta yaratılan ruh veya hayat dediğimiz mefhum, değil mi, böyle şeylerle, arızalarla veya hadisatla, kıyametle, zevalle yok olmayacak, telef olmayacak, ebedle beraber devam edecektir. İleme yühel aziz, maddi olan bir şey, kesafeti ne kadar fazla olursa o nispetli ince ve gizli şeyleri göremez. Bu bir hakikat daha burada nazara veriyor. Bir şey ne kadar maddiyatla münasebeti olursa, burada maddiyattan maksat yani böyle bizim için günahkar bir hayatı düşüneceğiz. Sanki böyle bu maddi şeyleri de örnek olarak veririz de yani buradan diğer manaya intikal ederken İnsanın maddiyata yaklaşması günahlarla, sefahetle veya hakkı hakikatten uzak yaşaması anlamına geliyor. O zaman latifeler köreliyor. Maddi şeyler maddiyatta arttıkça nasıl manaya engel oluyorsa, mesela örneğini verelim bunun. Şimdi bir mikrop, düşünün ki kendisini görüyor, arkadaşını görüyor, rızkını görüyor. Bak bir şurada yürüyen böceklerin çoğunu göremiyoruz. Mikroptan çok büyük bu böcekler. Değil mi? Bak biz onları göremiyoruz. Ama o mikrop bizim ancak mikroskopla görebileceğimiz bir mikrop yavrusunu görüyor mu? Rızkını görüyor mu? He? Görüyor, yiyor bak. Mikroba rızık yaratıyor Allah. Onun rızkını, biz mikrobu göremiyoruz. O rızkını görüyor. Bu ne demek? Demek ki madde inceldikçe hissiyat keskinleşiyor. Müessiriyet artıyor. Değil mi? Maddiyat noktasında büyüklerin görmediğini onlar görebiliyor. Mesela şimdi düşünün, yani balinanın üzerine siz bir kayığı korsanız götürür. Filler üzerine kuşlar konuyorlar. Bana mısın demiyor filler. Kuşlar konuyor, üzerinde gidiyor. Yani. Ama gözümüze bir saç ilişse bu gözün dengesini, bak muvazenesini bozuyor. Niye? Gözün de yapısı ettir ama deri gibi veya diğer organlar gibi kesif değildir. Şeffafiyeti olunca bir kıl dahi gözün içerisine ilişse onun dengesini bozuyor. Başımızda bundan binlercesi var, bir şey olmuyor. Adam başına koyuyor simit tablasını, 100 tane simidi götürüyor. Baş bir batman iki kaldırada göz bir saçı kaldıramıyor. Niye? Ha bu biraz daha şeffaf. Ha bak örnek şimdi. Alalım geçelim bunun manaya. İnsan günahlara karşı ne kadar keskin ve hissiyatlı, ince, hassas davranırsa, İnsan maneviyatını ne kadar mükemmel hale getirirse, kusurlara karşı o kadar hassas olur. Bırak kebairi, segayre tenezzül etmez. Niye? Hassaslaşmış. Maddiyattan uzaklaşmış. Yani göz gibi olmuş. Oldu mu? Kafa gibi değil, baş gibi değil yani. Bak normal Müslüman bazı hatalar yapar, ızdırap duymaz, morali bozulmaz. Hayatı normal, öyle karşılar. Onun aleminde hayat odur. Onun kemal noktasında görüp yaşadığı, benimsediği hayat bazı Müslümanlar açısından nedir? Ölümdür ya. Manevi intihardır. Manevi sorumluluktur. Neden? Göz gibi olmuş o adam. O adam baş gibi. Çok şeye tahammül edebilir, çok şeye razı olabilir ya. Sınırda yaşıyor zaten. Ama öbürü kebairi artırmış. 7'den 70'e çıkmış. Kebairi 700 kabul eden büyük insanlar var. Bizim sabaha kadar yatsı namazını kıldıktan sonra yatışımız ibadettir. İmam-ı Azam'ın nazarında nedir o? Mesuliyettir. Niye? O büyük insan. Bizden normal olan bir şey orada anormal oluyor yani. Yani diyelim ki 10 kilo patates alıyorsun. Yarım kilo artı eksi çok önemi yok. Eksik olsa, nuru artı olsa patates. Netice itibariyle 500 lira. Yani 50 kuruş. Ama şimdi aynı şekilde altını tartsan olur mu? Altın olunca hassaslaşıyor, terazi hassaslaşıyor. İtinale yaklaşıyor. Bak, kabin içerisine alıyor. Santimine kadar yazıyor. Niye? Kıymetlendi. O da madde, o da madde. Ha, buradaki kıymet işte. Ha, buradaki maddiyattan uzaklaşma, günahlardan uzaklaşma, ibadet ve taatta ileri gitme, manevi mekanizmaları geliştirdikçe insan olaylara karşı hassaslaşıyor, keskinleşiyor. Ufak bir mesele onun aleminde ibreyi değiştiriyor. Yani. Dikkat et, zarardasın. Öbüründe ibre oynamıyor ki abi. Niye? Baskül gibi adam olmuş. Şimdi baskülle şimdi koyun, 100 gram altını basküle koyun, tartın bakayım bana mısın diyeceği bazı şeyler var. Tartırlar var, çıkıyorsun 2 kiloya eksik yoksun. Abi bu 2 kilo ağrısı alırdı diyor. 2 kilo artı koy, kilonu hesap edin. İnsan tartıyoruz, çok da büyük bir şey değil canım. Şimdi o insan tartan baskülde siz yani soruyorum altın tartabilir misiniz? Hisseder mi? Santimini söyler mi altın? Gramını söylemez. Ancak yarım kilo olsun ki adam keyif uysun. Yani ibreler oynamaya başlasın. Ha şimdi normal bir Müslüman diyelim baskül gibi ise mesela manen terakki etmiş, marifet boyutunu artırmış Müslüman keskindir. O artık hassas santimlere kadar sahabe böyleydi işte. Bir söz bile onlara tesir ediyordu. Bir basit olaydan ibreler harekete geçiyordu yani. Biz, ben de bıçak kemiğe dayanmadan harekete geçmiyorum sizi tenzih ederim. Niye işte? Kan, tarım topuzu mu kaçmış diyorlar. Bazı şeyler hesap ediyor. Maddi olan bir şey kesafeti ne kadar fazla olursa o nispetli ince ve gizli şeyleri göremez. Bak. Ve onları idrakten de kasırdır. Bazı derslerimiz var, biz herkese okuyamıyoruz. Okuyamıyoruz. Yani mesela adam isterse dünyanın fennini bilsin. Ama latifeler bu hakikatlere kapalıysa, üstadımız öyle buyurmuyor mu? Mahz-ı hakikat gelse diyor, etraftan hariçten, onun aleminde abesiyeti inkılap eder. Adam profesör, fizik profesörü. Kainattan gelen bu kadar delil ve burhanlar adamın aleminde sönüyor ya. Niye? Onu ayna gibi alacak, yansıtacak, onu koruyacak bir mekanizma yok. İman olmayınca o güzel gelen bilim ve marifet onun aleminde abes oluyor. Lüzumsuz bir malzeme olarak kalıyor yani. Üstadımız öyle buyuruyor. Baktım diyor, yani ulumdan efendiden gelen diyor şeyler benim ruhuma bir nur, bir kemalat diyor muyuz, zulümat katıyordu diyor. O fenden de bilimden gelen malumatlar var ya, bir Allah'la münasebeti kopuk, Cenab-ı Hak'la irtibatı, ilgisi, alakası olmayan biriyle anlatıyorlar ama zulümattan başka bir şey vermiyor. Nur hakikat içinde olmayan insanın mizacı ve manevi dengelerini bozuyor. Hassasiyetle gidiyor, günahlara karşı, isyanlara karşı, fikirlere karşı kapalı ve irkilmiyor yani. Hasta bir insan gibi. Ama sağlığı hassas olan, sağlığı yüksek seviyeden bir insan ne yapıyor? Ufak bir arızadan bile vücudunda ibreler hareket etmeye başlar. Adamın şeyi alınmış, bazen oluyor. Bademciği, hastalık ciğere girmeden adam hasta olmuyor işte. Bademcikler burada nedir? Sigortalardır. Allah onun için yaratmış. Doktorlar artık son noktaya gelmeden bademcik ameliyatı yapmazlar. Burası ilk defa devreye girecek ki ikaz olsun da aşağı girmeden, değil mi? Vücut tedbirini alsın. Artık o şey haline gelince, ne diyorsunuz tıpta? Yok yani, devamlı hastalık oluyor. Kronik hale gelince, bademciklerini alıyorlar. Alınca, sigortalar gidince işte tesisata zarar veriyor. Yani bronşite çevirmeden de hasta olayın farkında değil. Bir yığın ilaçtan zor kurtarmak. Bak, hassasiyet gidiyor yani. Aynen bunun gibi. İnsanların günahlara karşı hassas olmalarını icap ettiren latifeler sigortalar gibidir. Onlar öldü mü? Onlar söndü mü? Onlar devreden çıktı mı? Günahlara karşı Müslümanın şeyi, hassasiyeti gidince ta en son noktaya geliyor. O zaman da zaten geriye dönüşü çok zor oluyor yani. Kurtaramıyor kendini. Müzminleşiyor hastalık. Maddi olan bir şey, kesafeti ne kadar fazla olursa o nispette ince ve gizli şeyleri göremez, onları idrakten kasırdır. Bunu bazen böyle varlık sahibi olmak, servet sahibi olmak diye anlatırlar, yanlış onlar. Bilakis, varlık sahibi olmak Allah'ın nimetine nail olmak anlamına gelir. Yeter ki onu müsbet manada hayırlı şekilde kullansın serveti. İşte Hazreti Bekir Efendimiz, bak servet sahibi bir insandı ama sahabede bir numara. İpek ticareti yapıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer Ebu Bekir olmasaydı bu din sebepler tahtında batardı diyor. Birçok insanı parasıyla alıp kurtarıp İslam'da İslami hizmeti istihdamına vesile oldu. Başta Bilal Habeşi. Yani bizim bir nevi hizmetimizi bir ölçüsü o zaman da verilmiş yani. Biz de mesela insan istihdam ederken ne yapıyoruz? Kendi bünyemiz eleman kullanıyoruz. Devlet bunları düşünmüyor. Devletin böyle bir imkanı yok. Devletin böyle bir sistemi yok. Böyle bir mekanik, böyle bir çarkı yok. Mevcut çark da mesai anlayışıyla kifayet etmiyor işte. Onlar hakkını verseler zaten bizlere ihtiyaç kalmaz. Bu kadar Diyanet mensubu hocalarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz, değil mi? Yani böyle sadece namaz kıldırmak, o vaazın dışındaki vakitlerini de ümmeti Muhammed'in menfaatine sarf etseler var ya, ülkenin rengi çok farklı noktaya gelir. Ama kadir ilahi böyle bir boyut açmış. Muazzez Üstad'ın böyle bir sistem nasip etmiş. Fedakarlık ruhuyla. Bütün mesaisini, dinimi bir İslam'ın gayretine sarf eden insanlarla bu iş biraz daha kemale eriyor yani. Bir değer mensubu nereden gelecek? Ebu Bekirler olacak canım. Başka türlü olmuyor ki. Şimdi o anlamda bak kendisi ipek tüccarı ama dine müthiş hizmet ediyor. Şimdi İmam-ı Azam, o da ticaret sahibi bir insan. Ticaret yapıyor İmam-ı Azam Hazretleri. Varlık sahibi. Bir taraftan da ne yapıyor? Bak fıkhın en ince hassas noktalarından dem vurmuş. Yani bunu böyle maddeten gelişmeyi servet sahibi olmak olarak anlamıyor. O değil yani maddi açıdan. Bu günah, isyan, emre itibar etmeme, olduğum hassasiyetten uzaklaşma, günahlara karşı insanın ciddiyetinin bozulması anlamına alacağız. O zaman kesifleşiyoruz işte. Örneğini verelim. Mesela cam mı ağırdır, bir kağıt mı ağırdır? Cam daha, hani ısı cam olursa daha ağırdır değil mi? Bir de kurşun geçirmez bir cam olursa o nedir o? Tuğla gibidir. Bak 5 santim kalınlığı, ısı şey, kurşun geçirmiyor. Ama içeriden dışarıda çalan içeri ne yapıyor? Görülüyor değil mi? Şimdi o cam mı ağırdır, bir kağıt parçası mı ağırdır? Cam daha ağırdır, maddiyata daha yakındır. Ağırlığı var çünkü. Hangisi gösterir? Hangisi geçirir? Hangisi ayna vazifesi görür? Güneşi kağıt tutar. O 5 santim kalınlığındaki kurşun geçirme camlar güneşi geçirir. Bak şeffafiyette camın önünde, ağırlıkta geride. O halde bir Müslümanın yani maddiyattan uzaklaşması veya maddiyata yaklaşmasını kilo açısından bakamayız. Niye? 30 kilo ağırlığında kafirler yok mu? Bir deri bir kemik kalmış kafir. He? Ne kadar? 100 kilo ağırlığında sağlam Müslüman da vardır canım. Bu kilo ile alakalı bir şey değil ki yani. Et olayı değil bu yani. Şeffafiyet olayı artık o işte bak göz gibi. Maşallah. Bak gözün de maddesi var. Bu derinin de maddesi. Bak bu görmüyor ha. Ha bu geliyor ha. E bu ondan daha kalın. Ama bunun şeffafiyeti var. Yani cam gibi. Yeter ki terbiyeleniz. Mermerleri gördüm ben. Dolmabahçe Sarayı'nda mermer. Küvetler, mermer küvetler. Şeffaf ışığı geçiriyor. O mermer küveti bir kağıttan değerlidir şeffafiyet noktasında. Kağıttan çok ağır. Ama örtmemede, kapatmamada, bir hakikati taşımada, geçirmede kağıttan nedir yani? Fakat nur ve nurani şeyler ne kadar nuraniyette terakki ederse, bak nuraniyette terakki ederse, o nispetle ince ve gizli şeylerin nüfuzu tam ve keskin olur. E keza ne kadar latif olursa, o derecede maddiyatın işlerini keşfeder. Röntgen şuağı gibi. Röntgen şuağına dikkat edin, insanın kalbinin fotoğrafını çekiyor. Mesela iman, bak iman da bir duygudur. Göz insanın elbisesini görür, basiret insanın kalbini görür. İman da kayıp alemlerini görür bakın şimdi. Aklın ötesinde, aklın gördüğü şeyler ayrı, kalp, imanın gördüğü şeyler ayrıdır. Bak kafirlerde akıl var, uzayı yani kainatı şey yap, aklen görebiliyorlar, aklen tartabiliyorlar. Aklen kainatı izah ve tarif edebiliyorlar. Ama imanları olmadığından dolayı aklın ötesine imanları geçer. İmanları olmadığı için oralara geç. Cenneti göremiyorlar. Kainatı görüyor, cenneti göremiyor. Allah'ı hiç göremiyor. Ahiret alemden, meleklerden haberleri yok. Niye? Onları gören duygu imandır. Akılla onlar zor görür. Yani. Akıl sadece vasıta olur. İman görür ve kabul eder. İmanın görmesi, aklın görmesi gibi değildir. Ona iman diyoruz. O imandan mahrum oldukları için bizim bildiğimiz imana taalluk eden alemler de onların aleminde karanlıktır. Gözü olmayan bir insan ne kadar mahrum yaşıyorsa değil mi? Bize göre mukayese ettiğimizde gözü olan insan ne kadar seviyeli bir hayat yaşıyorsa iman ondan öte bir duygudur yani. Mümkünatta ise, mümkünatta mesele bu merkezde ise vacip, vahid olan nurul envar ne derece nafizul hafaya alimin bil esrar olacağı bir derece anlaşıldı. Ya Allah'ın yarattığı röntgen şuağında, Allah'ın vermiş olduğu iman nurunda melekleri görme, Rabbi görme, ahireti görme bir diye bir mekanizma olursa, röntgen şuağında insanın kalbinin içinin fotoğrafı çekilirse, hele tomografi cihazlarında hücrelerin içerisinin fotoğrafı çekilirse, röntgen şuağının aklı olsa kalbimizin fotoğrafı çekilirken kalpten geçeni de bilgisayardan çıkarır mı, çıkarmaz mı? Kalpte şu damara tıkalı denen röntgen şuağının veya tomografi cihazının aklı olsa, ilmi olsa, onda hasta düşün ki şey geçiyor, beni bu cihazı soktular ama bakalım maliyet ne çıkacak? Oldu mu? Herhalde o düşüncesini de ne yapar kağıt? Önümüze kor. Yani kalbinde bu arıza varken niyetin de bu senin ha. Şuur olsaydı tomografi cihazının onu da bilirdi yani. Allah'ın vermiş olduğu röntgen şuağında, Allah'ın vermiş olduğu nurani şeylerde nüfuz oluyor da onu yaratan Allah
Neyi bilmez yani? Her şeyi bilir. Hiçbir şey ondan saklanamaz. Yarattığında bu olursa kendisine var ki veriyor onlara da. Gözü olmayan bir doktor bizim gözümüzü muayene edebilir mi? Gözü olmayan bir gözlükçü bize gözlük yapabilir mi? Parası olmayan bize hediyede, ikramda, iltifatta bulunabilir mi? Bak, cömertliği olmayan olmuyor. İşte Allah da var ki bizlere vermiş. Allah da var ki onlara vermiş. Olmayan nasıl versin? Öyleyse azameti tam manasıyla ihata, nüfuz, şumulü, iktiza ve istizam eder. Azameti tam manasıyla ihata, Allah'ın azameti büyüklüğü her tarafı ihata, nüfuz, şumulü, iktiza ve iltizam eder. Nüfuz da Cenab-ı Hakk'ın her yerde ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle hazır ve nazır olduğunu gösterir. Peki, Allah razı olsun.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Ekim 2010